Acı bir hatıra. Aradan yıllar geçmişti. Said radıyallahu anh Medine'ye dönmüştü. Hicret ederek geldiği bu nurlu şehirde Allah Resulü'nün mübarek bedenini kucaklayan toprakların yakınında yaşıyordu. Yaşlanmıştı. Hudut boylarından yeni zafer haberleriyle seviniyor, çevresindekilerle filizlenip yetişen gençlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatıralarını paylaşıyordu. Said radıyallahu anh, yaşının iyice ilerlediği bu yıllarda aklının kenarından hiç geçmeyecek ibretli bir hadise yaşadı. Yaşanan bu hadise yıllar yılı Medine'de konuşuldu, asırlarca hafızalarda ve satırlarda yaşamaya devam etti. Said'in Medine'de Erva isimli bir arsa komşusu vardı. Üveys'in kızı Erva. O, yaşlı bir kadındı fakat hırslıydı. Yağan yağmurlar, esen rüzgarlar iki arsa arasındaki sınır taşlarını kaybetmişti. Üstelik Said'in sınıra yakın güzel bir su kuyusu da vardı. Kadın ileriden beri bu kuyudan ve çevresini süsleyen bahçeden gözlerini alamazdı. İçinde onlara sahip olma hevesi ve hırsı hep yaşar dururdu. Sınır taşlarının kayboluşu, zihinlerdeki bilgilerin de zaman aşımıyla örselenişi ona bir fırsat hazırlamıştı. Çok geçmeden çevreye, topraklarından bir bölümünü Said'in kendi topraklarına kattığını, yalnızlığı ve zayıflığı sebebiyle böyle bir gaspa karşı koyamadığını yaymaya başladı. Said radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in eniştesiydi. Komutanlık, valilik yapmış, herkesin tanıdığı bir insandı. Ona karşı ses çıkaramamış, arsasının bir kısmını hem de içinde kuyu olan en güzel tarafını kaybetmeye katlanmak zorunda kalmıştı. Ne yapsın? O çaresizdi, gücü Said'e yetmezdi. Vardığı her yerde, her mecliste bunu konuşuyor, nerede bir topluluk görse sözü bu noktaya getiriyor, aynı sözleri bıkıp usanmadan tekrar ediyordu. Zihinleri yeterince hazırladığına inanınca, şikayetini o günlerde Medine valisi olan Mervan İbni Hakem'e sundu. Mervan, kısa bir araştırmayla arazi gaspının çevrede ciddi şekilde konuşulur olduğunu anlayınca, Said'in yanına bir heyet gönderdi ve ondan bilgi istedi. Hakkında söylenenleri duyunca, bu aziz sahabinin başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Tarif edilemeyecek derece üzülmüştü. Bu sözlerin insanlar arasında konuşulur olması da kalbinde derin bir yara açmıştı. Gönlünde açılan bu yara artık kolay kolay kapanmazdı. Böyle bir düşüncenin zihinlerden birkaç saniye geçmesine bile tahammül edemiyordu. Ben mi o kadına zulmettim? Nasıl? Ben Allah Resulü'nün, kim bir kimsenin bir karış arazisini zulmederek elinden alırsa, kıyamet gününde boynuna 7 kat arazi dolanmış olarak huzura gelir, buyurduğunu kendim duydum. Ben nasıl ona zulmedebilirim? Diyordu. Onun sözlerini ve naklettiği hadisi dinleyen, içinde bulunduğu ruh halini gören Mervan, ''Senden bunun ötesinde bir delil istemeyeceğim.'' dedi. Ancak onun bu tavrı ve kendisine inanışı Said'e yetmemişti. Sanki bütün dünya gözünden silinmiş gibiydi. Kadının iddia ettiği topraklardan ve kuyudan vazgeçti. Bunların hiç yaşanmamış olması için daha neler vermezdi ki? Her davranışından, her sözünden üzüntüsünün derinliği, kalbinin kırıklığı hissediliyordu. Kalbindeki yara geçen her zaman diliminde biraz daha derinleşiyordu. Sinesi dolu dolu olmuştu. Kendini alamadı, yüreğindeki volkan patladı. ''Allah'ım, bu kadın benim kendisine zulmettiğimi iddia ediyor. Eğer bu yalanı bilerek söylüyorsa gözünü dünyayı görmez et. Bedenini bana iftira etmesine sebep olan kuyuya at.'' orayı kendine kabir et. Haklı olduğumu gözler önüne serecek bir hakikat ışığı nasip et. Bütün müminler bilsinler ki ben bu kadına zulmetmedim. Bu sözleri onun nasıl bir acıyla kıvrandığını, gönlünde nasıl fırtınalar estiğini gösteriyordu. Kadın emeline ulaşmıştı. Hemen aradaki toprak bölmeyi yıktırdı, dünyalık hırsını kamçılayan kuyuyu ve toprakları kendi arsasına kattı. Geri dönüş yolunu bütünüyle kapatmak için üzerine bir şeyler yaptırdı. Böylece kendi arsasıyla hırsı ve iftirası sayesinde elde ettiği arsa bir bütün oluşturmuş, kendine göre sahiplenişi tamamlanmıştı. Artık geri dönüş imkansız gibiydi. Çok geçmedi, yağmur sularının doldurduğu Akik Vadisi sel sel olup akmaya başladı. Yakın tarihte böyle bir yağmur, böyle bir sel görülmemişti. Seller çekildiğinde Hakk'a şahitlik yapan sınır taşları ortaya çıktı. Taşlar Said'in haklı olduğunu gösteriyordu. Bu inkar kabul etmeyen bir şahitlikti. Said'in gönlüne su serpen, ancak gönlünde açılan yaranın derin izlerini silemeyen bir şahitlik. Said'in nasıl bir insan olduğunu bilen ve onu yakından tanıyan mümin gönüller, sınırları görünce huzur ve ferahlık duymuşlar, yapılan çirkin dedikodularla yaralanan bu aziz sahabe adına sevinmişlerdi. Aradan bir ay geçmemişti ki Ervan'ın gözleri kör oldu. Artık hırsıyla yandığı dünyalıkları ve içinde yaşadığı dünyayı görmüyordu. Ele geçirdiği bahçeyi, kuyuyu ve hurma ağaçlarını da. Evinde ve bahçesinde duvarları, ağaçları tutarak ilerliyor, zaman zaman da ''Beni Said'in bedduası tuttu.'' diyordu. Zübeyir radıyallahu anh ile Esma radıyallahu anhanın oğlu, Ayşe validemizin yeğeni ve yedi Medine fakihi olarak anılan fakihlerden biri olan Urve İbni Zübeyir şöyle der. Erva ölmeden önce göremez olmuştu. Ben onun gözlerinin görmediğini, duvarları elleriyle tuta tuta ilerlediğini gördüm. Beni Said İbni Zeyd'in bedduası tuttu, diyordu. Zaman zaman bir cariyesi elinden tutar, kendisine yol gösterirdi. Bir gün yatağından kalkmış, dışarı çıkmıştı. Serinlemek, hava almak istiyordu. Cariye uyuyordu, onu uyarmadı. Ağaçları tutarak, tereddüt dolu tavırlarla ağaçtan ağaca geçerek, iftirayla sahiplendiği bahçede ilerliyordu. Ayağı birden kuyunun kenarına takıldı ve kabri olacak kuyunun içine yuvarlandı. Bu çok hazin bir sondu. Said'in duası bütünüyle gerçekleşmişti. Ervan'ın sonunun böyle olmasına çok şaşılmamalıydı. Zira yolunun yolcusu olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Mazlumun bedduasından sakının. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Eğer bu mazlum, Said İbni Zeyd gibi İslam nurunun ilk günlerinde ona gönül veren, yıllar yılı onunla ağlayıp onunla gülen, hayattayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan, Allah Resulü'nün dizi dibinde yetişip cihat meydanlarında onunla at koşturan, elini açıp onunla dua eden, onun irşadıyla yol yürüyen, ona kavuşmak ve mahşerde onunla olmak iştiyakıyla yanan birisi olursa nasıl olur dersiniz? Onun için bu saldırı, dünyalık hırslısı birisinin dünyalık hırsıyla ithamından, başka bir ifadeyle gasp iftirasından çok daha derin bir mana taşıyordu. Bu saldırı, her şeyiyle teslim olduğu, uğruna baş koyduğu, nice yokluklara, acılara ve fedakarlıklara katlandığı İslam'ı anlayışına, yaşayışına saldırıydı. Allah Resulü ile olan dostluğuna, onun müjdesine, temsil ettiği davaya saldırıydı. O, gerçekten mazlumdu. Yaşananlar, insanların üzerinde derin tesir bırakmış, dillere farklı bir beddua yerleşmişti. Allah Erva'yı nasıl kör ettiyse seni de onun gibi kör etsin. Bu beddua dillerde kaldı fakat araya giren uzun zaman dilimleri insanlara bu benzetmenin nereden geldiğini unutturdu. İbni Abdülber şöyle der. İnsanlar, Allah Erva'yı nasıl kör ettiyse seni de onun gibi kör etsin diye beddua ederken bu Erva'yı kastederlerdi. Sonra aslını bilmedikleri için dağlarda yaşayan ve Erva diye isimlendirilen dağ keçisini kastetmeye başladılar. Onun gözlerinin görmediğini zannediyorlardı. Bu cahilliklerinden kaynaklanıyordu. Dalalet karanlığında ilerleyenleri, hakka arayıştan uzak duranları, akıntılarla şuursuzca sürüklenenleri, zalimleri ve müfterileri, dünya hırsı gözlerini bürüyenleri kınıyor, saiti ve hakka giden yolun sebatkar arayıcısı babası Zeyd'i hayırla yad ediyoruz. İrşat ve ibret için dikkat çeken noktalar. Selim fıtratlar birçok doğruyu, hayrı ve güzelliği hisseder, akıl eder ve hayatlarına aksettirip yaşayabilirler. Hayran olunacak mükemmellikte yaratılan insan hayatı hedefsiz, gayesiz ve manasız olamaz. Bu gayeyi ve bu manayı her fert aramalı, ona ulaşmanın gayreti ve samimiyeti içinde olmalıdır. Kendisine davet ulaşmamış bir insan, Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorsa, o insan tevhid nurunu kalbine yerleştirmiş insandır. Davet ulaşmadıkça derinliğine bilgilerden mesul değildir. İnsan, inandığı ulvi değerler uğruna mücadele etmeli, hakikati aramak ve bulmak için üzerine düşeni yerine getirmelidir. Dünya geçimi arayışı içine giren, nice kapılar çalıp, nice teşebbüslerde bulunan bir insan, ebedi saadeti için gafil davranmamalıdır. İçinde tevhid nurunun, İslami güzelliklerin yaşandığı bir ev, o evde yaşayanlar ve filizlenip büyüyenler için gerçek bir nimettir. İslam'a ilk günlerde gönül verenlerin, gönüllerde ayrı bir yeri olmalıdır. Zira onlar, kimsesiz, acı ve çileli günlerde hak davaya gönül vermişlerdir. Hakikat nuruna kavuşmak, Allah rızasını elde etmek, hak davanın yanında yer almaktan başka beklentileri olmamıştır. O yıllar, makam, mevki, dünya menfaati beklenen yıllar değildi. Onlar, sabır, sebat, vefa ve fedakarlık isteyen günlerin sarsılmaz yiğitleriydi. Gönülden gelen ve samimiyet dolu sözlerin tesiri tartışılmazdır. İslam'a ve Müslümanlara karşı öfke dolu olan Ömer'in kalbini yumuşatan sözler, sert olsa da samimi ve kararlı sözlerdir. İman gücü başka güçlerle kıyaslanamayacak kadar değerli, hiçbir maddi gücün karşısında tutunamayacağı kadar tesirlidir. Bir araya gelen ve omuz omuza vererek bütünleşen müminlerin iman gücü daima sarsılmaz, yıkılmaz kaleler meydana getirmiş ve batıl güçlere geçit vermemiştir. Fiziki hücumlar iman kalelerini yıpratamaz, fırtınalar, boralar onu aşındıramaz. Onu ihmal ve vurdum duymazlıktan sebep olduğu paslanmalar, tozlanmalar sarsar, pörsüme ve hıyanetlerin sebep olduğu içten çürümeler yaralar. Hak dava daima ihlaslı ve samimi dava erlerinin omuzlarında yükselmiştir. Allah yardımını, feyz ve bereketini kendisi için çarpan gönüllerden eksik etmeyecektir. Zafer, gönül dolusu iman eden, Allah'a gönülden bağlananlarındır. Müminler daima birbirlerinin hakkı, hayrı ve sabrı tavsiyelerine, hayra ve doğruya teşviklerine muhtaçtırlar. İçten söylenen güzel sözler kalpleri yumuşatır, duyguları canlandırır, azim ve şevki artırır. Her dünya malı fanidir. her insan mülkü olan malları dünyada bırakarak ahirete gider. Kıymeti ne olursa olsun, geçici bir mal için kalıcı azabı seçmek, ahmakların, cahillerin ve şeytanların adımlarına ayak uyduranların işidir. Zulmün her çeşidi çirkindir. Zalimin zulmü, yanına asla kâr kalmayacağı bilinmelidir. Mazlumların ahı, bedduası alınmamalıdır. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Said İbni Zeyd'i yad ederken, babası Zeyd'i de yad etmeyi arzu ettik. Çünkü onun selim fıtratındaki berraklığı ve güzelliği dile getirmenin, onun hak arayışındaki samimiyetin ve teslimiyetin bilinmesini, paylaşılmasını istedik. Selim fıtrat ve doğru kullanılan aklın insana nasıl yön vereceğinin anlaşılmasını arzu ettik. Onun inandığı yolda sergilediği fedakarlıklar, bu fedakarlıkları besleyen güzel duygu ve düşüncelerin gönüllere yaydığı aydınlıkla batıl ve cehaletin gönül karartan karanlığı yan yana gelince, hak ve batıl çizgisinin nasıl daha da netleştiğinin, kesinleştiğinin görülmesini, idrak edilmesini ümit ettik. İnsan hayatının hedefsiz ve gayesiz olamayacağına, bizi yaratan ve sayısız nimetlerle donatan Rabbimize yönelişin, ona teslimiyetin, ona doğru yol alışın, kalplere nasıl bir huzur ve sükun bahşedeceğine dikkat çekmek istedik. Örnek Nesil'in birinci kitabında Selman-ı Farisi'nin hak arayışını yad etmiş, bu yolda katlandıklarını dile getirmiştik. Zeyd bunun bir başka örneğidir. Gerçekten de ibret verici bir örnektir. Daha niceleri de vardır. Yeri geldikçe başka hatıraları da paylaşacağımızı ümit ediyoruz. İman nuruyla dolu ev. Çevrenizi dalgın, durgun, sönük, şevksiz, aldırmayan gözlerle değil, canlı gözlerle, ibretli bakışlarla seyrediniz. İç içe yaşadığınız nice güzelliklerin farkında olacak, nice nimetleri daha fazla haz alarak seyredecek, hissedeceksiniz. Hayatımızı devam ettirmemiz, beslenmemiz, gelişmemiz, korunmamız, görmemiz, duymamız, tatmamız, huzur ve güven duymamız için binlerce nimet. Topraktan fışkıran çiçekler, onların yapraklarındaki kıvrımlar, kıvrımlardaki ahenk, renklerin farklılığı ve canlılığı, daha neler neler. Karanfil çiçeğinin yapraklarının ve yaprak uçlarının kıvrımları, renk farklılıkları duymak ve hissetmek isteyen insana neler söyler dersiniz? Zambak çiçeği o kadar güzel kokmaz, fakat rengindeki canlılık bize ne kadar çok şey anlatır. Sümbülün boyun büküşü ve parlak siyahlığı ne kadar dikkat çekicidir. Kirazın lezzeti, rengi ve parlaklığı ne kadar farklıdır. Sabahın erken vakitlerinde yoncaların, ebe gümecilerin, buğday otlarının yapraklarındaki çiğ taneleri ne kadar berrak, ne kadar billuridir. Gündüzün aydınlığı, güneşin dağlar ardından doğuşu ve ışığıyla sıcaklığını aynı anda bize ulaştırışı, gecenin sükuneti, ayın dalgalar üzerinde oynayan ve gönüllerde hoş bir serinlik hissi uyandıran o beyaz aydınlığı, pınarların toprak altından yeryüzüne süzülüşü, sonra şırıldayarak akışı, küçücük taşlardan sıçrayışı ne kadar güzel, derelerin çağıldayışı, denizlerin dalgaları ne kadar haşmetli, suların dev gemileri kaldırış gücü ne kadar ibret vericidir ve daha niceleri. Nimetlerden bir bölümü hemen fark edilemeyen nimetlerdir. Üzerinde düşünüldüğünde büyüklüğü, manevi kıymeti idrak edilir, yokluğuysa kendini daha çok belli eder. Derin bir boşluk ve acı bir burukluk yayılır içlerinde bir yere. O zaman hissedilir işte nasıl bir lütuf olduğu. bizim de burada dikkat çekmek istediğimiz bu nimetlerden biri. Yuva, güzelliklerin ve gönül sıcaklığının hissedildiği bir aile yuvası, insanın evi, o gerçek bir nimettir. Biraz düşününce, bir çocuk için en büyük nimetlerden biri, içinde sevgi ve hürmetin bulunduğu, İslam nuruyla aydınlanmış, ahlaki güzelliklerle dolu, edep ve terbiye ile zinetlendirilmiş bir yuva olduğu, herkesin kabul edeceği, etmesi gereken bir gerçektir. Böyle bir yuvada dünyaya gelmesi, böyle bir yuvada filizlenip gelişmesidir. Çocuğun varlığına, dünyaya gelişine sebep olan anne ve babanın da hem kendilerine hem de yavrularına sunacağı en büyük hediye budur. Allah'ın adını anarak ahitleşmeleri, yuvalarının temellerini O'nun rızasına uygun olarak atmaları, aile ocaklarını O'nun emrettiği, Resulünün irşad ettiği şekilde güzel hasletlerle donatmalarıdır. Bunun içindir ki Allah Resulü, bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir hediye veremez, buyurur. Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka hadis-i şerifte, İçinde Allah'ın anıldığı bir evle Allah'ın anılmadığı bir ev arasındaki fark, ölü ile canlı arasındaki fark gibidir. Allah Resulü'nün buyrukları, irşatları incelendiğinde aile ile çocuklarla yeni yetişecek nesillerle ilgili nice güzellikler, davranışlarında nice incelikler olduğu görülecek ve bu örnek davranışlar doğruya ve hikmete değer verenlere ışık tutacaktır. Onun yolunda ve izinde yürümek isteyenlerin yolunu aydınlatacaktır. O, yuvaların kurulmasını, kurulan yuvaların sevgi, şefkatle, çocuk cıvıltılarıyla dolmasını istiyor. İman nuruyla aydınlanan yuvalardan, filizlenen yeni nesillerin yetişmesini ve İslam şuuruyla yoğrulmalarını, ümmet bütünlüğü içinde birbirlerine kenetlenmelerini, kopmayacak, geçit vermeyecek şekilde birbirlerine perçinlenmelerini ve her geçen gün çoğalmalarını arzu ediyor. Enes radıyallahu anh'ten bir hatıra dinliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, düğünden dönen kadınları ve çocukları görmüştü. Bu manzarayı Rabbinin bahşettiği bir nimet bilerek ayağa kalktı, sevincini ve sevgisini, ''Siz insanların gönlüme en hoş gelenisiniz.'' buyurarak dile getirdi. Bu, Ensar'a ve Ensar'ın filizlenip çoğalmasına duyulan sevgi ve sevincin bir ifadesiydi. Yıllar yılı çekilen çilelerden, İslam nurunu gönüllere yerleştirmek için sürdürülen gayretlerden, onu söndürmeye çalışan zalimlere karşı verilen mücadelelerden sonra tabii bir hayat akışına geçiliyor, kadınlar ve çocuklar yeni kurulan bir yuvanın sevincini üzerlerinde taşıyarak bir düğünden dönüyorlardı. Bunlar, kendi öz yurtlarından dışarı atılan, yakınları, akrabası tarafından dışlanan İslam'ın ilk neferlerine kucak açan, onları kardeş bilerek bağırlarına basan Ensar'ın kadınları ve çocuklarıydı. Onlar yeni bir baharın taze filizleriydi. Sergiledikleri bu canlı ve gelecek günlere müjdeler taşıyan görünüşleri Allah Resulü'nü sevindirmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duygularını bu şekilde kelimelere dökmüştü. Bu filizlere ve böyle duygulara bugün daha çok ihtiyacımız olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu çerçevede elbette söylenecek çok söz vardır. Biz kelimelerimize ilahi bir ikazla noktayı koyuyor, tefekkür ufuklarında zaman zaman uzanıp giden geziler yapmanızı istiyoruz. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana sürüklemiş olanlardır. Bilesiniz ki işte bu hüsran açık ve kesin bir hüsrandır. Zümer 15. Ucu bucağı bulunmaz gerçek saadet de aile fertleri ve gelecek nesillerle cennette bir araya gelişle kemal bulan saadettir. Sebat, bir mekanda yerinden ayrılmadan, kıpırdamadan kalmak, sanki o noktada kilitlenmek, bir fikirde, bir inançta sarsılmadan, yalpalamadan yoluna devam etmek, vazgeçmemek, esen fırtınalara, menfaat kasırgalarına, cezbedici rüzgarlara kapılıp ondan kopmamak demektir. Bu uğurda acılara, sıkıntılara, yokluklara, ağır imtihanlara göğüs germek, sarsılmamak, inandığı ve bağlandığı değerlerden geri adım atmamak demektir. Cihat meydanındaki sebat, mücahitlerle omuz omuza vermek, düşman karşısında sarsılmaz bir kale haline gelmek, zafer hakkın oluncaya veya şehitlik rütbesine erinceye kadar sarsılmadan, yılmadan, geri adım atmadan düşmana karşı durmak, cihada devam etmek demektir. Bu da gönülden inanan, inandığının yüceliğini idrak eden, onun yoluna baş koyan, en kıymetli varlığı olan canını bile bu yolda esirgemeyen, ebedi aleme iman eden, Rabbinin rızasını her şeyin üstünde tutan yiğitlerin işidir. Bunun içindir ki Zikri Hakim'de şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sabit kılar, kaydırmaz." Muhammed 7. Bir başka ayeti kerimede de müminlerin uğruna can fedaya hazır oldukları, Rablerine sabır ve sebat için seslenişleri yer alır. "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl, kaydırma. Sarsılanlardan eyleme. Kafir bir millete karşı bize yardım et, nusretine esirgeme." Bakara 250. Sebat, iman işidir. İman da samimiyet işidir. Sebat, iman duygusunun can korkusuna galibiyettir. Sebat, ahde vefa, kadere rızadır. O, zaferin temel direği, omuz omuza veren müminlerin cesaret kaynağı, düşmanın ürpertisidir. O, "Allah'ım, bizi takvayla bütünleştir. Karşılaşmayı bize sevdir. Bizi kazaya rıza gösterme olgunluğuna erdir." diye Mevla'ya yönelenlerin gönüllere kök salmış hasletidir. O, mücahide yakışır duruştur. Azim ve imanla düşmana vuruştur. Tırmandıkça insanı yükselten ve davayı yücelten yokuştur. O, imtihandan alın akıyla çıkış, Allah'ı zikreden kalplerin felahı buluşudur. Bunun içindir ki Ebu Ubeyde, "Ey iman edenler! Herhangi bir düşman birliğiyle karşılaştığınız zaman sebat edin, geri adım atmayın ve Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz." Enfal 45. Zikri celilini hatırlatan bir konuşma yapmış, gönüllerin coşkuyla dolmasına, kalplerin sebatına vesile olmuştu. Bunun için hak dava yiğitleri dev Bizans ordusunu darmadağın etmişti. Şimdi iman ve sebatın ne ifade ettiğini, nasıl meyve verdiğini, nasıl takdir edildiğini ifade eden bir konuşmaya dikkatlerimizi çeviriyoruz. Konuşma, Yermük Savaşı'nın arkasından o günlerde Bizans İmparatoru olan Heraklius'la savaşta yer alan komutanları arasında geçiyor. Heraklius, Kudüs yolculuğundan Beytül Makdis'i hac etmekten dönüyor. Humus'ta konaklamışken İslam ordularının çok yakınlara kadar geldiklerini, zaferden zafere koştuklarını duyunca Antakya'ya intikal ediyor. Burada Yermük Savaşı'nın neticesini bekliyor. Dev ordunun İslam cihat ordusu önünde dağılıp parçalanmasından sonra perişan bir halde huzuruna gelen komutanlarına bağırıyor. ''Yazıklar olsun, söyleyin bana, savaştığınız bu millet sizin gibi beşer değil mi?'' Cevap, ''Evet, siz mi çoksunuz, onlar mı?'' ''Her cephede biz onlardan çoğuz, hatta kat kat fazlayız.'' O halde niçin ve neden yeniliyorsunuz? Bu son sorunun cevabı bilgili ve tecrübeli önderlerden birinden geliyor. Çünkü onlar gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyorlar. Ahitlerine sadıklar. Daima sözlerinde duruyorlar. İyiliği, hayrı emrediyor, kötülükleri, çirkinlikleri yok etmek için gayret ediyorlar. Birbirlerine karşı son derece insaflı ve hürmetkarlar. Çünkü biz şarap içiyoruz, zina ediyoruz, her alanda haram işlemekten çekinmiyoruz, ahde vefa göstermiyoruz, gasp ediyoruz, zulmediyoruz, öfkeleri, hırsları körüklüyoruz, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak gayretlerin önünü kesmeye çalışıyor, bunun için yasaklar koyuyoruz, yeryüzünde fesat yaymaya çalışıyoruz. Bu cevabın her kelimesini dikkatle dinleyen Heraklius'un dudaklarından dökülen kelimeler, ''Bana doğruyu söyleyen sensin.'' oluyordu. Bir başka nakilde adamlarına, ''Üzerinize karşısında duramayacağınız bir ordu geliyor.'' ikazı yer alır. Tarih, iman nurunu vücudunun her zerresinde hisseden yiğitlerin sabır, sebat ve fedakarlık örnekleriyle doludur. Sebat yolu, yılmayanların, vazgeçmeyenlerin, ahirete inananların, gönüllerinde ebedi saadet ümidi olanların yoludur. Mazlum ve duası. Zulme uğrayan ve zulüm karşısında çaresiz kalan bir insanın içinde bulunduğu maddi manevi durumu düşününüz. Gönlünde esen fırtınaları, zulme isyanını, yardıma muhtaçiyetini, kendisine uzanacak yardım eline karşı minnettarlığını. Yapayalnız ve yardımsız kalınca uğradığı yıkımı, boynu büküklüğü, bazen de kopardığı feryatları. Bu durumdaki bir insan ellerini semaya kaldırdığında nasıl bir duyguyla dua ve beddua eder? Onun duası, alışkanlıkla ellerini kaldıran, ezberleye geldiği duaları tekrar eden, bazen ne dua ettiğini bilen, bazen de aklı başka yerlerde gezen birisinin duasından ne kadar da farklıdır. Ne kadar içtendir, ne kadar duygu yüklü, ne kadar boynu bükük, ne kadar muhtaçiyet ifade eden bir duadır. Bazen koparılan feryatlar, bazen gözlerden süzülen yaşlar, bazen çaresizlikten bir köşeye sığınış, Rabbim senden başka elimden tutacak kimsem yok deyiş, sonra yaratana niyaz ediş ne kadar merhamet celbedicidir. Onun için de kalbin ve ellerin yöneldiği, mutlak güç ve kudret sahibi Allah'la mazlumun duası arasında perde yoktur. Bu duanın ne derece acil kabul göreceğinin habercisidir. Beytullah'ı ilk görüş anı gibi mültezem, makam-ı İbrahim, Resulullah'ın huzuru, minberi gibi, Arafat'ta vakfe anı, cihadın başlama anı gibi duyguların had safhaya ulaştığı anlar ve mekanlar vardır. Bu an ve mekanlarda yapılan dualar, diğer dualardan farklıdır. Mazlumun içinde bulunduğu durum ve zaman dilimi de diğerlerinden çok farklıdır. Onun için Ömerül Faruk radıyallahu anh, halife olduğu yıllarda devlet koruluğuna korucu olarak tayin ettiği Hüneyye, ''Hüney, insanlara şefkat kanatlarını indir. Mazlumun duasından sakın. Çünkü mazlumun duası müstecaptır.'' diyerek birkaç koyunu, birkaç keçisi olan fakirleri kollayıp gözetmesini tavsiye ediyordu. O, mazlumun nasıl içten gelerek Mevla'ya yöneldiği ve Allah Resulü'nün "Mazlumun bedduasından sakının, çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur" buyurduğunu ve bu buyruğun ne ifade ettiğini biliyordu. Mazlumun bedduasından söz ederken, bugün yeryüzünü kaplayan zulmü, İslam aleminde akan mazlum kanlarını ve gözyaşlarını hatırlamamak, bir vicdansızlık, bir vurdum duymazlıktır. Hele zalimlerden ölen birkaç kişiyi dert edinip, mazlumları görmemezlikten gelmek, gazetelerde dillendirilenlerle, ekranlardaki yönlendirmelerle, dünyayı kana bulayanların istedikleri istikamete düşünür hale gelmek, konuşmak ve hareket etmek ciddi bir gaflet, basiretsizlik, şuursuzluk ve zulme iştiraktır. Rabbimizin bize emri ise şudur: zulmedenlere en küçük bir meyil bile göstermeyin. Onlara göstereceğiniz yakınlık, meyil, sizi ateşe sürükler. Size gerçekten yardım edecek, ateşten kurtaracak, yol gösterecek, ebedi saadet kapısını açacak Allah'tan başka dost yoktur. Sonra azaba uğrar, nara düşer, sizi kurtaracak bir yardımcı bulamazsınız. Hud 113. İslam ülkelerinin başsız bırakılıp, birbirinden koparıldığı, mensuplarının öksüz bırakılıp, boyunlarının büktürüldüğü, İlim, irfan ve şuurdan uzaklaştırılıp, cehalet ve fitne girdaplarına sürüklenmesine zemin hazırlanıldığı günden beri, üzerimizden kara bulutların gitmediği, şimşeklerin, yıldırımların eksik olmadığı gözler önünde bir gerçek. İki İslam ülkesi bir araya gelmesin, asırlarca İslam kardeşliğinin ve birliğinin nice güzel meyvelerini deren insanlar, yeniden bu kardeşlikte buluşmasın, birbirine iman nuruyla perçinlenerek, bünyanı mersus olmasın, daima yutulmaya hazır lokmalar olmaya devam etsinler, gerekirse daha küçük parçalara bölünerek daha kolay lokma olsunlar diye bin bir plan yapılıyor, tuzaklar kuruluyor, hıyanet müesseseleri kurulup geliştiriliyor, dünyalık zevk ve makam uğruna her şeyi yapmaya hazır irade ve iman yoksulu uşaklar bulunup onlara ülkeler idare ettiriliyor, gözler boyanıyor, vicdanlar satın alınıyor. Hazırlanan planların, dönen dolapların, yapılan ve hazırlananların farkında olan nice insan da çaresizliğin boşluğunda ne yapacağını bilemeden dönüp duruyor, adım attıkça önüne set çekiliyor, susturmak, yok etmek için bütün imkanlar kullanılıyor. Sonra o da küçük çırpınışlarla ve Mevla'nın küçük çırpınışlara verdiği bereketlerle, ümit ışıklarıyla kendisini avutmaya çalışıyor. Zalimin insafa gelmesine ümit bağlanıyor, zalimden merhamet dilenme acısı yaşanıyor. Kan akmaya devam ediyor. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan, Lübnan'da. Feryatlar ve acı dualar da devam ediyor. Yakın tarihte ülkemizde cereyan eden İslam'ı sindirme ve bütünüyle yok etmeye yönelik saldırıları ve dayatmaları göz önüne getiriniz. Bu saldırı, tehdit ve dayatmaların çoğu henüz tazeliğini kaybetmedi. Aramızda o günleri yaşayan birçok şahit var. Zulmün hedefi olmamak için cennet vatanı terk eden ve imanını kurtarmak için çırpınan insanların gurbet hatıraları hala kulaklarımızda çınlıyor. Yurt içinde kalıp küstahlığın, vefasızlığın, insafsızlığın ve nice tertip ve ayak oyunlarının içine düşenleri de unutmayınız. Haklarında hüküm verilirken hüküm çarkının nasıl ve kimler tarafından ne şekilde döndürüldüğünü de araştırdıkça, okudukça, dinledikçe acımıza acı katan bu o günlere uzanmadan gelin, günümüze ve günümüzde yaşananlara geri dönelim. Bugünlerde ülkemizde yaşanan başörtü zulmünün açtığı yaraları düşününüz. asla zulmü basite, yapılanları hafife almayınız. Hak ve hürriyetlerini kaybeden insanları, akan gözyaşlarını, suçlularla, zalimlerle uğraşması ve mazlumları koruması gereken devlet gücünün, gençliğinin baharında ve dünyayı yeni tanımaya başlayan kız çocuklarına insaf bilmez bir tavırla saldırdıklarını tarih unutmayacak, ibret için siz de unutmayınız. Onları toplayıp şehrin uzak köşelerine dağıtışlarını, yol bilmeyen, yanında parası olmayan çocukların insaf sahiplerinin yardımlarıyla geç vakitlerde eve dönüşlerini de. Biz bunun örneklerini gördük, binler gördü, gözü olan, onu görmek için kullanan nice insanlar gördü. Vicdanı olanın vicdanı titredi. Çocukların üzerine yürütülürlerken ağlayan polisleri de gördük. Hatta çocukların üzerine vicdansızca saldıran arkadaşlarını görüp, kabullenemeyip kaldırıma oturup ağlayan ve ''Benim anam başörtülü, bacım başörtülü, benim ne işim var buralarda?'' diyeni de. Sadist ruhlar, sadistlik duygularını tatmin etti. Yaktıklarıyla, zulümleriyle övündüler. Bu böyle tarihe geçti. Amel defterlerine böyle yazıldı. Zulüm, zulüm olarak, gözyaşı akıtanlarınki, inanılan değerler uğruna acıya, mağduriyete ve zulme katlanma olarak, vicdanı olup sızlayanınki, vicdanlı olarak. Yara hala kanamaya, gözyaşları hala akmaya devam ediyor. Zaman zaman içe, zaman zaman da dışa. Biz bir şey daha gördük. Mevla'ya açılan elleri. Bir şeye daha kulak verdik. Semaya yükselen dualara. Beytullah'ta ve Arafat'ta akıtılan gözyaşlarıyla dillendirilen beddualara. Ya Rab! İşledikleri zulümlerin, akıttıkları gözyaşlarının ahını onlarda bırakma. Hallerini bütün insanlığa ibret eyle. Neler yaptıklarını, neler planladıklarını, neler yapmaya hazırlandıklarını sen bizden iyi biliyorsun. Onlara fırsat verme. Kızlarımıza nasıl gözyaşı döktürdüler? Binlerce kızımızı, gencimizi, anne babayı nasıl boynu bükük, içi yanık bıraktılarsa ibret için onlara da gözyaşı döktür. Islah olmadıkları sürece boyunlarını kaldırmaya, huzur duymaya fırsat verme. Onlar ahireti yıkmaya çalıştıkça dünyalarını mamur etme. Nidalarının arkasından yükselen binlerce amin seslerine de. Bu zulmün sonunun nasıl biteceğine yine tarih şahit olacak, o günlere erişip görenler de. Ancak bütün insanların yapılan bu zulmün son muhasebesine şahit olacağı kesindir. Bu muhasebenin çok ağır cereyan edeceği, ilahi adaletin zalimleri kıvrandıracağı da kesindir. Çünkü mutlak adalet sahibi şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı, hak etmedikleri bir gerekçeyle eziyet veren, zulmedenler, şüphesiz büyük bir bühtan, apaçık bir günah üstlenmişlerdir. Ahzab 58. Ve yine buyuruyor ki, nefsin, yazıklar olsun bana, Allah'a karşı azgınlık içinde oldum. Hak ve hakikatle alay edenlerden, onu hafife alanlardanım, diyeceği ve pişmanlıkla kıvranacağınız günden sakının. Sümer 53-56. Bilinmelidir ki, nefislerin pişmanlıkla kıvranacağı ve zulmünü itiraf etmek zorunda kalacağı o gün, itirafın ve pişmanlığın fayda vermeyeceği gündür. O gün makam ve mevkiinin, mal ve mülkün, zulüm ve destekçilerinin ve yardakçıların, dünyadaki kışkırtıcıların fayda vermeyeceği, zulüm ve kötülükleri süslü ambalajlara sararak, kanun ve yönetmelik kılıflarına sokarak, güzel, çağdaş, aydınlık veya hukuki gösterenlerin gözlerden kaybolmak için çırpınacağı, ne olaydı, ben de cansız toprak olaydım diyerek kıvranacağı, hiç yaşamamış olmayı tercih edeceği gündür. O gün gayrimeşru söz ve davranışları meşru çerçeveye oturtmak için tutunacak kulp arayanların, zihin bulandırmaya çalışanların, zalime cüret aşısı yapanların akıllarının duracağı, dillerinin dönmeyeceği, zihin bulandırmaya yetmeyeceği, her azasının kendi aleyhine şahitlik yapacağı, diğerlerinden daha farklı bir dehşet yaşayacağı gündür. Bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikazını yeniden hatırlıyoruz. Mazlumun bedduasından sakının. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.